Evet, herkese merhabalar.
Merhaba.
Şimdi bir misafirimiz var, bir konuğumuz var.
Hep çekiştirdiğimiz adamı yanımıza aldık.
Evet ya, daha önceki podcastlerde sürekli kulağını çınlattık zaten. Sen de dinlemişsindir. Yanımızda evet. Cihan Yakar.
Merhabalar.
Kimsin Cihan? Bir nereden geldin?
Ankara'dan geliyorum.
Bu podcast için gelmedi tabii.
Yani neyse. Yani öyle de olabilir de ama güzel olurdu nitekim yani. Bunu niye söyleme ihtiyacı hissettin ki? Neyse. Cihan ne yaparsın?
Abi ne yaparım? Ankara'da Omega Big Data isimli bir yazılım şirketinde teknik müdürüm.
Aynı teknik zamanda... müdür ne ya?
Abi CTO'nun Türkçesi.
Ha okey. Teknik müdür.
Teknik müdür. Evet. Sen ne taktın kulağına ya?
Kapağıyla oynuyorum.
Abi bu şekilde... Takım liderliği.
Ne yapıyorsunuz? Ne tarz projeler? Ne kullanıyorsunuz? Teknoloji, teknoloji.
Teknoloji olarak abi WPF kullanıyoruz. Ön yüz tarafta.
Nice.
Arka tarafta Web API. WCF kullandığımız projemiz de var.
WCF kullanan var mı hala ya?
Abi var tabii ki. Yani şu
öyle başladığı için öyle devam ediyor.
Evet, tamam mı? Ya orada iki tane şey var. Bir WCF'in bindingleri epey kuvvetli aslında.
Tamam, çok kuvvetli.
O yüzden
ABC'si abi
WCF. Bir yerlerle entegrasyon yapmak zorunda kaldığında ve o yerler hani o standartları kullanıyorlarsa WCF aslında çok kolay entegrasyon yapabiliyorsun. Çünkü onları sıfırdan yazmaya kalksan o bindingleri Allah Allah yani. İkincisi dediği gibi eskiden başlamış projeleri migrate etmek için özel bir sebep yoksa hani fantazi yapmak dışında ne gerek var yani.
Ve bozmadan da oradan REST API çıktı da alabiliyorsun.
Evet, alabiliyorsun.
WCF'in REST kısmı hala devam ediyor mu?
Tabii ki devam ediyor.
Ediyor abi.
Update ediyor mu Microsoft onu?
Onu bilmiyorum ama.
Etmesine gerek kalmıyor mu yoksa?
Valla kalmıyor abi şu an. Rootlara girdiğin zaman
sorun çıkıyor. Gayet mesela biz bir mobil projede de şey kullandık. Adamlar WCF yazmış servise. Dedim REST ver bana. WCF'de ne işim olur benim? Ben bunu ona sana dedim.
REST klasik mobizi tepkisi.
Aynen abi. REST ver bana ya.
Veriyorsa aslında sen swap veriyordur.
Yok. Şöyle swap veriyor da bana.
NetDCP açmış falan.
Ben
gel buradan.
Ben ona dedim ki bana dedim Whistle falan verme. Ben dedim bunu ekleyemem projeye falan. Hiç dedim araya dedim API katmanı da yazamam, o kadar efora da giremem dedim yani. Hiç dedim beni dedim gelme. Adam bana endpoint verdi.
Zamanında yok mu ya? Proxy yaratmıyor mu? Otomatik.
Otomatik proxy yaratmıyor. Sen gidip proxy yaratıp ondan sonra zamanın içine ekleyip kullanabiliyorsun ama.
Ah. Can sıkıcı olmuş.
Nitekim bana endpoint verdi. Ben de endpoint'ten yürüdüm.
Ya iyi yapmışsın abi.
Aynen REST gibi çalıştım abi, çatır çatır. Taktik maktik yok.
Ya yani soğuk dediğin şey de REST bir yerde.
Aynen.
Hypermedia var mı peki REST'in?
Neyse abi ben çok girdim araya, evet.
Abi böyle projelerimiz böyle yani kullandığımız... Azure kullanmıyoruz.
Azure
ne ya?
Azure'la Azure'un karışımı oldu abi.
Azure kullanmıyoruz abi.
Azure niye kullanmıyorsunuz? Bak burada MVP'si var.
Pahalı diyeceksin bak.
Xamarin de kullanmıyoruz.
Çok uzakta.
Xamarin kullanıyoruz biliyorsunuz zaten.
Biliyorum.
Xamarin de kullanmıyoruz dedi. Azure da kullanmıyoruz dedi bak.
Yok Xamarin kullanıyoruz abi.
Bir sonraki soruda bence özel hayata girip zorda bırakalım.
Xamarin kullanıyorlar da artık React yazıyorsunuz.
Evet
sana.
Şu an React Native.
React. Hadi işte ben sorayım. React mı Xamarin mi falan.
React Native abi şu an için.
Evet ve Yiğit koptu. Evet.
Dikkatimi kaybettim abi sana karşı.
Ya şimdi şey, bu arada biz podcast'a başlamadan şöyle ne konuşuruz, ne konuşuruz falan diye muhabbet ettik. Ben şey konusunu attım ortaya. Ya son zamanlarda olan olaylar var işte. Şu bir şey var. Ignite var. Microsoft tarafına baktığında. Epey bir şey çıkan, duyuru çıkan. Hatta böyle bir web sitesinde şöyle bir de açtım. Ya Ignite tarafında benim tabii doğal şey algıda seçicilik, benim seçtiğim haberler, aklımda kalan haberler farklı da. O yüzden şöyle bir siteyi de açayım, şöyle bir bakayım dedim. Ama enteresan bir şekilde şöyle işte Google'ladığımda Ignite ile ilgili haberlere baktığımda da benim algıda seçicilikle seçtiğim haberlerin hiçbiri yok abi. Yani haber sitelerine bakıyorum böyle en büyük işte Ignite'dan bilmem kaç haber falan dedikleri şeylerin hiçbirisi beni ilgilendirmiyor abi. Ne var abi burada? Bak okuyorum. Adobe SAP Microsoft Open Data Initiative. Peki bravo. IoT Hub'daki Digital Twin'ler. Tamam bu enteresan. Teams yani beni çok ilgilendi.
Hiçbir dikkatimi çekmedi.
Teams kullanan var mı?
Hayır tabii ki.
Duymadım bile.
Nasıl? Yok artık.
Kullanan duymadım.
Ha, iyi, okay. Hoş duymadım bile.
Yoksa Slack'e benzediğini biliyorum.
Office 365, LinkedIn, bir şeyler diyor. Neem Hybrid Cloud Hardware, Service Hub 2. Ha, buradan diğer konuya bağlayabiliriz. SQL Server 2019 muhabbetleri var. Çok şey enteresan oldu tabii. Ben ne oldu abi işte kaç senedir atıyorum. Yani on-prem SQL kullanmadığım için SQL Server 2019 dediklerinde bana bir enteresan geldi böyle. Yani eskiden evet her yıl böyle upgrade edilip ilerleyen bir şeyken, şimdi Azure'dan SQL alıyorum zaten. Hani son versiyon neyse o geliyor.
Abi zaten yani şöyle bir şey var. Ben de senin gibi kaç yıldır hani lokalime database SQL Server kurmadığım, bayağı en son şeyde kurmuşumdur. 2010 falandır kurmuşumdur yani.
Evet evet.
SQL yani Server kurma. Hep şey abi gidiyorum. Ne demiştin? Azure'da nasıl telaffuz etmiştin? Söyle bakayım.
Azure. Şeyi konuşmadık değil mi bu arada? Azure DevOps olayını da konuşmadık değil mi burada podcast'te? Çünkü en son podcast'te.
Yok, etkinliğini yaptık abi.
Evet. Azure DevOps oldu, bir de o oldu. Yani VSTS'in adı değişti. İşte şey.
Artık Visual Studio Team Services değil de Azure DevOps.
Evet. TFS Server'ın da adı değişti.
Azure Server.
Azure DevOps Server.
Azure DevOps Server oldu.
Evet, o da değişti.
Enteresan. Niye yaptılar sence? Yani. Çok gerekli miydi? Bence gerekli değil. Yapmalarına gerek yok. Niye ya, değiştirdin ki adını?
Şey dedi, Meetup'ta dediğinde sen orada mıydın? Şey dedim ya, yani sebep şey abi. Adı Visual Studio Team Services olduğunda .NET dışında bir şey de çalışmıyor izlenimi yaratıyor. O yüzden hani Visual Studio'yu koparmak adına adını Azure DevOps yapıyoruz
tamam,
diyorlar.
Tamam, bu başka bir algıya çekmiyor mu insanlar?
Bu da şimdi şey algısına çekti bence. Hani sadece Azure'la çalışan bir şey.
Evet.
Tamam. Yani abi Microsoft'un zaten isimlendirmeleri şey yani her zaman bir şey tartışmaya açık.
Brand manager yok mu abi Microsoft'un?
Yani ben ya şey olarak sevindim. Başına Azure gelince daha fazla yatırım alacaktır Microsoft içerisinde. Çünkü tamam, Azure'la ilgili her şey yatırım alıyor.
Ben çok bekledim abi. Yüzden Xamarin değil de Azure Xamarin ya da Xamarin Azure olursa daha iyi olur.
Ben kesinlikle daha iyi olur bu arada da. Yani
Azure Native.
Şey enteresan doğru.
Azure Native
ya.
Yani. Azure Mobile.
Millet şey diyordu yani GitHub aldı ne olacak falan filan muhabbetleri. İşte orada da şey yaptılar. GitHub'da open source projelere bir adet pipeline bedava. Sınırsız kullanım bu arada. Bir tane şey build agent. Hı-hı. Sınırsız kullanım bedava. Bu ciddi bir şey. Yani ciddi bir şey değil mi? Microsoft bunu normalde şey $40 satıyor aylık. Open source projeler için pardon ya. Open source projeler için bir adet bedava unlimited. Bir pipeline değil. Unlimited pipeline diye yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bir adet bedava olan closed source projeler için. Aa bak çok güzel. Dur
yine 5 kişiye kadar ücretsiz mi?
Aynen.
Dur ya yani GitHub'da open source projede zaten kişi sınırı yok. Ya abi dur bu söylediklerimi yani sıfırlamam lazım. Şöyle söyleyeyim. 1. VSTS'e gidip üyelik almıyorsun artık. GitHub'da üyeliğin varsa GitHub Marketplace'e gidiyorsun. Azure Pipeline diye bir ürün var orada. Onu alıyorsun.
Peki.
Tamam mı? Ve
Microsoft hesabı ne oluyor?
Microsoft hesabın falan olmasına gerek yok abi.
Bana Microsoft hesabı açıyor mu bunun için?
Single sign-on yapıyor. Ve şey yaratıyor. Sana ayrı bir company, organization yaratıyor. Bunun adını da soruyor sana. Ama eğer hani diyelim ki ben parasını ödeyip pipeline alacağım dediğinde de parayı GitHub'a veriyorsun artık. Eğer GitHub üzerinden app olarak GitHub Marketplace'ten eklediysen Microsoft'la muhatap olmuyorsun aslında artık o noktadan sonra. GitHub'a parayı ödüyorsun. İşte kaç tane pipeline alacağını vesaire hepsini GitHub takip ediyor ve GitHub'la devam ediyorsun. Şimdi şey şu yaptığım sunumu açacağım çünkü orada şey pricing slide'ı koymuştum bir tane de oradan kopya çekeceğim abi. Bir saniye. Nerede? Çünkü bir tane bedava olan şeydi. Anla. Closed source projeler içinde. Bulamadım. Sunumu bulamadım.
Ya şunu sorayım o zaman. Peki tamam. Ben hiç böyle open source falan no name bir adamım. Girdim. Bana ne veriyor bedava? Bence dinleyenlerin çoğu bu ilgilendiriyor. No ya, name bir adamım. Işte, geldim.
No name bir adam open source oluyor. Yani şöyle open source oluyor. GitHub'a koyduğun repo'nun dışarıya açık olması lazım.
Tamam. Public repo olması lazım.
Zaten okay. Private repolarda para alıyor GitHub. Public repo ise eğer zıp neredesin? İşte burada tamam sonunda buldum abi. PDF olarak açalım. Hop. Hop geliyor geliyor geliyor, az kaldı. Hayda. Evet. Abi eğer public repolardaysan 10 tane paralel job, tamam mı? Bu 10 tane agent eder. Unlimited dakika. Yani sana 400 dolarlık aslında, 400 dolar değerinde şey veriyor. Burada
public and private yazmıyor mu?
Bak şurası var. One free parallel job for private repositories. Şimdi eğer repository'in private'sa sana bir tane veriyor agent ve 1800 dakika kullanabiliyorsun onu aylık. Eğer repository'in public'se istediğin kadar agent veriyor. Dakika sınırı da yok.
Public yaparım ya. Go go open source ya.
Yani hani bak, açabileceğin burada, bir şey set.
Burada hani
açabileceğin şey var, açamayacağın şey var.
Okey de şöyle bir durum var. Microsoft şey diyor, pardon. Developerlar şey diyordu ya, Microsoft GitHub aldı işte, ben artık kullanmayı bıraktım gibi kafalar vardı ya. Abi bence bu çok güzel bir cevap.
Aynen öyle. Yani bu şey sorusunda cevap.
GitHub bunu yapacak
işte,
mıydı?
VSTS'le veya yeni adı Azure DevOps'la işte GitHub entegrasyonu nasıl şekillenecek? Millet merak ediyordu. Hani nasıl bu birbirleriyle gidecekler?
Bence gayet böyle.
İşte abi şey. Böylece Microsoft buradan hani open source'sa open source'tan para almıyorum diyor. Limitsiz. İşte limitsiz 10 taneye kadar paralel.
Dakika sınırı falan da yok.
Ve limitsiz. Ama eğer diyor sen zaten GitHub'a para veriyorsan, ki private repon olması için para veriyor olman lazım.
Ne kadar da 8-10 mu var mı?
Hatırlamıyorum yani. Abi. Ama zaten diyor GitHub'a para veriyorsan ve private repon varsa, orada da ben sana bir tane agent free veriyorum 1800 dakikalığına. Daha fazlasını da bana da para vereceksin artık diyor. Hani build kısmını istiyorsan.
1800 dakika üzer mi? Üzmez bence.
Abi eğer şey yaparsan üzer. Şimdi biz yaptık ya örneğin. Her pull request'te build edeyim ve validasyon statüsü yollayayım PR'lara dersen.
Ya CI.
Tabii bunun içine şey de dahil mi? Testlerde dahil mi buna?
Abi kullandığın her dakika o agent'ta.
Ne nasıl kullanırsan onu artık abi.
Yani her pull request'te beni bir build et, oraya da flag at, build ettim etmedim muhabbeti yaparsan, her pull request'in işte 4 dakika sürse, çünkü hani NuGet paketleri, kıltı hepsini indirip bütün şeyi setup'ını yapman gerekiyor doğal olarak. Onun yüzden uzun sürüyor. 3 dakika sürse atıyorum. Oradan yersin bence. Ya bence hani günde 10 defa deployment yapsan,
o da çok nasıl bir şey yapmazsın defa deployment
değil. Ya 40 dakika olsun abi.
Abi yok, ben günde sana bir şey söyleyeyim mi? Günde 40 dakika olmaz abi.
Ya kaç deployment yap? Yani kafadan bir şey hesaplıyorum yani.
Abi 3 deployment yapsam, test deployment yapsam.
Sabah öyle akşam. Evet, yemeklerden sonra.
Aynen. Aç karnı. Aç i̇şte, çok karnına.
Deployment'ın da hadi okkalı bir deployment'ta 10 dakika sürdü. Abartıyorum, tamam mı?
Yarım saat gitti her gün.
Yarım saat gitti her gün. İşte 5 günde ne oluyor abi? 2,5 saat. Dakika üzerinden hesaplayalım, daha mantıklı aslında. 600 dakika değil mi 5 günde? 4 ile çarp 2400 dakika. Herif sana 1800 dakika free verdi, yetmedi.
Yani evet, bir ama haftan bir haftan free
sabah edecekti. Öyle akşam 10'ar dakikalık bir yıldırın olmaz. Evet. Ama şimdi bir ekip çalışıyorsa abi, yani 10 kişilik bir ekip çalışıyorsa günde çok rahat 3-4 pull request döner.
Bu bize yetmedi abi. Neden yetmedi? Biz bunu şeyde işletiyoruz işte. Birkaç şirkette diyeyim. Test tarafları her çekimde build. Bizim testler
tamam doğal olarak
yetmiyor.
İşte abi o ya her çekimde build edeceksin ya işte her PR'da build etmeye kalkarsan vesaire yetmez.
Her çekimde build ediyoruz, yetmiyor.
Ya zaten burada açıkçası bence bir jest hareketi. Private repo demek abi. Bana göre ticari repo demek. Bu durumda kimsenin sana ücretsiz bir şey vermesini beklemek de bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten GitHub da vermiyor abi.
Ben şöyle söyleyeyim.
Ücretsiz vermiyor yani.
GitHub'ın, yani Microsoft'un çok sevdiğim bir hareket oldu bu.
Ya bu arada private repo'ya gidip bir Azure DevOps'tan alabilirsin. Olayın o kısmı da var. O taraf hala açık yani. Private repolar free 5 kişiye kadar orada da. Ya bence mantıklı ya. Ben bir problem görmüyorum burada. Güzel hareket. Open source tarafı için efsane hareket abi. 10 tane paralel job nedir ya? 10 tane agent. Yani çünkü GitHub'ın örneğin şey kullananlar çok var ya, işte GitHub Pages. GitHub Pages arkada Jekyll kullanıyor. Jekyll'in şey compile süreleri timeout'u düşebiliyor çok büyük operasyonlarda.
Söylemiştim, bundan bahsetmiştim.
Abi git işte buraya çak, bunun üzerinden yürüt.
10 tane.
Fıstık gibi gidersin yani. Hiç. Çünkü Linux agent var. Linux agent var, Mac agent var, Windows agent var. Hepsi free bunların ya. Yani istediğini yap abi. Tatlı hareket. Bence. Ya yani bu büyük haberdi. Onun dışında işte benim şeyime takılan, benim radarıma takılanlar şey işte Cosmos DB'ye Cosmos DB'den bahsetmesem olmuyor. Cosmos DB'ye Global Write geldi. Eskiden Single Write, Multiple Read'di. Artık write'ları da istediğin gibi istediğin yere yollayabiliyorsun. Bildiğin Read Write global bir database oldu. Çok tatlı oldu yani. O büyük haberlerden. Azure Functions'a şey geldi. V2 release oldu. Artık .NET Core. Azure Functions. Tamamen .NET Core based. Linux'a da çalışabilir hali ile. O tatlı bir hareket oldu.
Abi şeye bakmak lazım ya.
İstersen normalini kullanabiliyor muyum?
Kullanırsın. 1.0 kullanacağım. Ha 2.0'da .NET Framework based .NET Core kafasıyla gidebilirsin. Denemedim ama gidebilmen lazım. Şu anda preview'da şey bile var. Hani kendi konteyneriyle verebiliyorsun. Öyle kafalar var ki ben çok sevmiyorum o halde konu. Farklı sebeplerle. Ama onu bile yapabiliyorsun. Bir de son dönemdeki duyurular, siz yorum yapmıyorsunuz. Ben duyurudan duyuruya atlıyorum arkadaşlar.
Atla abi sen.
Ha, ben ona şöyle yorum yapacaktım.
Hangisine?
.NET Core muhabbetine. Ha. İlgimi çekiyor çünkü o tarafta. Yazıyorum ya ondan. Şey.
Function mı?
Hem function hem .NET Core. Linux'a da çalışacak dedin ya.
Aha.
SDK'lerin şeylerine bakmak lazım abi. Aynı response veriyor mu Windows'takiyle?
Hangi SDK'inden bahsediyorsun? .NET SDK'inden?
Aynen .NET SDK'lerinden.
Abi veriyordur ya.
Sanmıyorum abi çünkü .NET Core'u Linux tarafında bir host etmeyi denesene. New, start new application deyip.
Ya çünkü ya Functions Runtime V2 yeni yazıldı zaten. Bir yıl, bir buçuk yıl falan oluyor yani. Es geçmemişlerdir onu. Bütün amaçları zaten cross platform oluyor.
Abi Microsoft bazen ya .NET Core'da da şu hatayı yaptı. .NET Core iyi gidiyor ama şu hatayı yaptığını düşünüyorum. Diyor ki cross platform çalışıyorum. Okey. Çalışıyorsun. Tamam kimsenin buna bir itirazı yok çalışmanda. Fakat bazı durumlarda bazı beklediğin davranışlar olmuyor.
Abi yani, o zaman
onun ben... sebebi de evet. SDK'lerden olduğunu düşünüyorum. Linux SDK'inde bir problem, bir sıkıntı var. Çünkü .NET Core'un Windows SDK'inde bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü iki response arasında fark var. Bir tanesi yanlış.
Anladım. Olabilir.
Davranışlarda yanlışlıklar ya da eksikler olabiliyor.
Abi şimdi öyle problemler görüyorum ki bu özellikle cross platform gitmeye çalışma yönünde çok farklı bir paralelden örnek vereceğim ama aslında aynı şeyi anlatıyor. O da şu. Elimizde UWP API var. Debug modda derliyorsun x86'da problem yok.
Okay.
Release modda derliyorsun x86'da problem yok. Release modda derliyorsun ARM'da problem var.
Tamam o zaman ARM SDK'lerinde problem var.
Şimdi abi bu machine code'a çevrilme noktasında o yolda diyelim tamam mı? Farklı kanallardan geçiyorlar ve o kanallarla ilgili sıkıntılar var.
JIT tarafında diyorsun.
Evet. Bence öyle. Göreceğiz.
Yani, bana ne abi?
Cross yani platform. Müşteri olarak tabii ki sana ne?
Yani sonuçta yani, sonuçta şöyle de bir durum oluyor.
Senin adı neydi? Ona bir bakayım ya. Dur bakayım.
Neyin adı?
Dur bakacağım. Sen konuşmaya devam et bir yanda.
Ona bakarsan şöyle bir durum var. Atıyorum müşteriye gittin danışmanla. Üçümüz için de geçerli. Müşteri dedi ki .NET Core kullanmak istiyorum. Platform bağımsızmış. Linux sunucum var. PHP yazıyorum. .NET Core'a geçeceğim.
PHP'den .NET Core'a
geçeceğim. Backend'imi, backend'imi abi API'larımı PHP'den .NET Core'a çekeceğim dedi.
Aslında yine cross platform yapmayacak. Yani yapacağı şey yine .NET'i Linux'a çalıştırmış olacak.
.NET'i Linux'a çalıştırmış
olacak. Aynı zamanda da Windows'a çalıştırmayacak.
Tamam, aynı zamanda Windows'a çalıştırmayacak. Fakat 2 gün sonra Windows'a geçme ihtiyacı olabilir.
Diyorsun ki responsor tutmazsan olur.
Evet.
Unit test yazdın mı?
Ya abi. Yani. Ya müşteriye de diyemezsin unit test. Yani kaç tane şirket gördün unit test yazan? Say bana abi.
Bir.
Biz yazıyoruz unit test. Hem iki. Bizim yazdığımız testler normal testler değil abi. Biz test tarafına çok yoğun önem veriyoruz.
Abi vermesi de lazım. Yani danışmanlık veriyorsun. O bizim, zaman test yazmadın diyeceksin.
Bizim sadece ve sadece şey tarafında servis testleri yapan arkadaşımız var ya bak. Postmanlerini yazıyor. Postmanlerden test assertionlarını yazıyor. Gidiyor unit testlerini yazıyor. Hem client hem backend testlerini kontrol ediyor. Önde client tarafta işte mobile apps'e Xamarin Test Cloud kullanıyor. Web apps'e Selenium kullanıyor. Mesela bir dünya testten geçiyor yani uygulamalar. Şimdi çoğu şirket bu değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle çok büyük böyle 50 kişilik IT departmanı olan şirketler de yazmıyor bunları. Yani kim yani bu bir kültürdür. Unit test yazmak bir ihtiyaç değil, bir kültürdür bence. Bu kültür şirketlere oturtamazsın zaten abi öyle gelmiş. Yani
tamam abi ya. Şeyi unutmuşum. AOT olayını ha. Adını hatırlamaya çalıştım da. Şey var ya ahead of time compilation.
Tamam.
Var ya orada saçmalıyorlar zaten. Çünkü şimdi o yüzden x86'ya giderken problemim olmuyor ama ARM'a giderken problemim oluyor.
Çünkü birinde ahead of time'a gidiyorsun, bir tanesinde just time'a
yani, gidiyorsun. Yani şeyde herif architecture specific binary'leri çıkartırken artık iç çalışma yapısı nasıl oluyor hiçbir fikrim yok, hiç de bakmadım, etmedim vesaire. Ama en büyük değişiklik bu hani native artifact vereyim muhabbetinde. Herif oraya doğru artifact verirken büyük ihtimalle farklı bir yoldan geçiyor. Ve o farklı yolda ortaya farklı bir sonuç çıkıyor. Yani aynı API çağırdığında farklı bir sonuç alırken gidiyorsun aynı API işte ARM
ARM üzerinde derlendiği için farklı bir sonuç alıyorsun. Tamam, okey.
Şimdi aynı problem ben görmedim ama senin söylediğin onu çağrıştırıyor. Çünkü .NET Core'da da bu muhabbet var.
Var.
Hani şeye gittiğinde artık Linux'e gittiğinde olmaması lazım gelen bir şey.
Sen beklediğin.
Cümle kuramadım ama. Ha, orada da Cihan'ın dediği doğru yani abi testini yazacaksın ama işte bu insanların şeyi değil ya beklentisi şey değil hani işte abi unit test yazmanın nedeni kendi kodunu test etmek aslında framework'ü test etmek evet. Değil ama işte alt katmanı da test etmek durumunda kalıyorsun biraz.
Ben buna katılmıyorum şey konusuna. Ben eğer atıyorum .NET Core Linux'a çalıştırmak istiyorsam gidip illaki unit test yazmalıyım ve emin olmalıyım. Unit test yazmak istemiyorum ki abi.
Ki zaten onun unit testini Microsoft'un yazmış olması gerekiyordu.
Evet. O ayrı ayrı bir konu.
Entegrasyon testine gidiyor.
Evet, doğru.
Tabii ki. Doğru. Oha framework'ü de mi fakeleyeceğiz artık? Ona entegrasyon testi deyince şimdi ona aklıma o geldi yani. Ben framework'ü de fakeledim ya falan deyip böyle.
Bu aynısı. Fakat bu şaşırtıcı bir şekilde Xamarin'de çok iyi çalışıyor. Çünkü iOS ve Android tek bir yerde yazıyorsun onda da Forms'ta. Android ve iOS'i çıkartıyor. Çalışıyorsa çalışıyordur. Bu kadar yani. Yani atıyorum bir kod yazdın Android'de çalışıp iOS'e çalışmama gibi bir durumu olmuyor yani. Hı hı. Bunu Xamarin'de de gayet kendi güzel yapmışlar. Çünkü bunu geliştiren Microsoft değil. Xamarin. Orada arada bir fark var.
Ya onların doğasında vardı. Bu taraf sonradan geçtiği için.
Yani bir ikaza farkı var o tarafta. Bu tarafta artık bir fark yaratacak yani, adam çıkmamış.
Olur öyle şeyler. Yani ben bazen şey de çok görüyorum yani hani abi geçenlerde dumur olmuştum ya. Hatta tweet attım yani onlara fırça kaydım yani bildiğin. Signal'ların Java SDK.
Hı hı.
Yani şu an durumu ne bilmiyorum. Bu yaklaşık bir 6-9 aylık muhabbet. Yok. Yok.
Yani duyurmadım abi. Official, en son duyuruldu diye hatırlıyorum.
Yapacağız dediler. Bak dine diyorum. 6-9 aylık bilgi bu. Eski bilgi. Ama çünkü şuradan biliyorum. İşte bizim bir Android projesi başlatmıştık paralelde ki herhalde 1009 ay olmuştu işte onu başlatalı. Bir noktada Signal kullanıyoruz Windows client'larda. Androidçilere şey dedim ben hani işte Signal buyurun falan diye. Yani şu an open source bir library kullanıyoruz biz. Signal'larla konuşturabilmek için Android'i. Android'çilerin tavsiyesiyle baktım. Gerçekten de maintain edilen o. Sonra şeye tweet attım. Bu neydi ya? .NET Core.
Tamam. Bildim.
Elemanın adı. Şu Signal'larca aynı
evet,
anda.
Evet. Bildim.
Neyse.
.NET Core Team Lead bir de Signal'larca. Okey.
Evet karar verdik yapacağız. Ama işte repo'ya gittim. Boş. Daha hiçbir şey yapmamışlar.
Repo açmıştım sadece.
Bir tane kod bile commit edilmemiş abi.
Repo açmıştım sadece.
Abi yani sen bu kadar cross platformum diyorsun, oyun buyum diyorsun. Sen nasıl bu kadar uzun süreki Signal yeni bir şey değil ya.
Kaçtı?
Ya düşün. Community
13'te mi çıktı? 12'de mi çıktı? Kaçtı?
Community kendi başına yapma kararı almış ve daha up to date bir community library'si var. Ha, diyeceksin ki Microsoft'un da istediği bu zaten. Evet o ayrı konu. Ama bu bizim alışmış olduğumuz Microsoft değil. Şimdi bazı yanlardan zaten bu mesajı sürekli söylüyorlar. Hani babanızın Microsoft'u değil artık bu diye.
Evet.
Espriyle karışık. Ama kusura bakma da yani babamın Microsoft'u değilsin de iyi özelliklerini muhafaza etsen güzel olurdu yani. Hani çünkü sana geldiğimde ben full paket bekliyorum.
Bence Microsoft'un cross platformunu anladığıyla benim anladığım biraz farklı.
Abi ya bak biz aslına bakarsan biz open source'a alışık değiliz. Çünkü bu ne demek? Bak, open source demek şu demek abi. Birisi oraya katkıda bulunmamışsa o özellik var olmaz. Tamam mı? Open source budur. Çünkü burada böyle süper organized işte bilmem ne falan. Yani ne kadar çabalarsan çabala ya. Birisinin oraya contribution yapması lazım. Contribution yapmazsa o özellik olmaz. Ama bizim alışkanlığımız ne Microsoft tarafından yetişmiş ve gelmiş kişiler olarak bir ürün bütünlüğü arıyoruz her şeyde. Ve bugüne kadar mükemmeliyetçi demeyeyim hani bu şey olacak belki yani sanki ama hani para veriyorum ve karşılığında bir şey istiyorum edası var bizde çoğu zaman. Para vermesen bile para yani Microsoft olduğu için karşındaki para vermişsin gibi ürün bütünlüğü olan, solution bütünlüğü olan bir şey bekliyorsun. Yani diyorsun ki sen cross platformsun arkadaş. Nasıl olur da senin Java SDK'in olmaz? Adam da diyor ki hani benim hiç SDK'im de olmayabilir. Community yapacak. Open source değil mi bunlar? Falan. Hani anlatabiliyor muyum? Bizim bakış açımızla oradaki bakış açısı biraz enteresan. Diğer taraftan şimdi daha da enteresan oldu. Azure Signal servisi var. O da apayrı bir konu. Yani hosted servis. Ama yani bu ikisi arasında bence Microsoft da gidip geliyor zaten ya.
Abi şöyle ben sana örneğini vereyim. Xamarin 2.5'tan sonra, versiyon 2.5'tan sonra şey görmedi. 2.6, 7, 8, 9, 3.0 gördü. Bu aradaki farkta, aradaki şeyde bence komünitiden çok destek beklediler. Geldi gelmedi o tartışılır. Sonra kendileri tekrar oturup 3.0'dan devam ettiler.
Ya Xamarin'in iç yapısı biraz daha farklı tabii Microsoft'un geri kalanından da.
Xamarin Microsoft değil zaten.
Yani Xamarin en başından open source muydu?
Hayır.
Sonradan open source.
Sonradan open source.
Yani ve satın aldıktan kitle beraber sonra geliştirmedi bunu. Hani adamlar uzak, direkt bitmiş bir projeye dahil oluyorsun. Çok daha zor olsa gerek.
Zaten şey pull request'ler duruyor abi. Gidip James Smith oradan seçecek de bakacak da James Smith de bunu yapacak da bilmem ne o. Forms'un başındaki eleman işte.
Yani
Jason evet. Smith, pardon.
Jason. Diğer haberler arasında bir de fantastik hardware haberlerimiz var. Microsoft'un hardware'leri. İkinizin de hiçbir
fikri yok abi yani. Surface'ları diyeceksin.
Ben Master'cıyım abi yani biliyorsun. Yani
yeni Surface Pro geldi. Surface Pro 6 galiba. Ben de çok böyle süper detaylı bakmadım. Çünkü Microsoft'un hardware olaylarından sıkıldım abi. Yani sıkıldım. Saçmalıyorlar. Yıllardır saçmalıyorlar. Yani Surface iyi bir cihaz. Ama bir developer cihazı değil. Bir power user cihazı değil. Yani öyle bir şey varsa eğer. Ama bir şey böyle hani işte finans müdürünün cihazı olabilir. Tamam mı? Yani ondan sonra yeni Surface Laptop çıktı işte. Surface Book'un yenisi yok enteresan bir şekilde. Ki Surface Book sözde performans cihazıydı. Hani GPU'la falan oyun oynayabilirsiniz diyorlardı ya. Sonrasındaki GPU'nun ne kadar boktan olduğu ortaya çıktı.
Ne vardı ki?
Abi 1050'den düşük bir şey vardı. Yandan yemiş bir 1050 vardı içinde. Ve şey böyle hani sunumlarda da böyle aman Allah'ım oyun gaming laptopu falan diye sattılar. Ya çok Apple'a benzemeye başladı bu konuda Microsoft ve hiç hoşuma gitmiyor. Tamam Apple bile daha iyi iş yapıyor. Tamam Apple'ın da böyle şey olayı var ya hani ben işte ben bir yandan Apple'ı sayabilirim abi. Apple Watch'ım var, AirPod'um var, iPhone'um var ama ya herifler şey satıyor ya muhteşem bir cihaz yaptık işte muhteşem yeni laptopumuz iki kat kuvvet falan filan sıçtıkları yerler oluyor. O da taraf şimdi bir kenara bırakıyorum ama Microsoft'tan aynı level'da sıçış beklemiyorum. Dur ama sıçıyorlar abi yani ben şeyi de hatırlıyorum yıllar önceki ya, o ürünü öldürdüğünde Microsoft Band vardı ya smartwatch.
Evet, evet.
Abi Microsoft Band'in ikinci versiyonu ki iki versiyonu da vardı ben ikinci versiyonu duyururken şey dediler böyle yani işte triathloncuları düşünerek yaptık işte bak işte sporcu falan kullanıyor. Ulan ben o zaman koşu yapıyordum ve çok ciddi şekilde uğraşıyordum şeylerle sporcu saatleriyle. Ulan senin triathloncu diyorsun saatinin pili koşmaya kalksan heart rate sensörünü açık tutsan 3 saat gidiyor. 3 saatlik triatlon mu olur? Şaka mı yapıyorsun bundan? Yak mı geçiyorsun yani? Hani bunu hiç mi şey yapmadın yani? Kimseyle konuşmadın? Hiçbir bir tanesi bu ki, yani karşındaki kitleyi bu kadar mı şuursuz olduğunu düşünüyorsun?
Ya şöyle abi.
Bence şuursuz da bu arada.
Bak.
Tamam mı?
Ben orada şunu görüyorum. Klasik bir şirket olarak. Yani Microsoft'ta bir şirket abi sonuçta. Klasik şirket gibi davranıyor burada. Şunu yapıyor. Ürünü pazarlayacağı kitleye göre tasarlamayıp pazarlayacağı kitleye göre pazarlama ve satış operasyonu sürdürüyor.
Yok, ben ilkine katılmıyorum. Yani pazarlayacağı kitleye göre ürün geliştirdiklerini düşünüyorum gerçekten de. Çünkü abi sen ben zaten şey değiliz. Pazarın büyük o pastası değiliz yani, anlatabiliyor muyum? Zaten millet bizim gibi değil. Ama abi söylediğin şeyle yaptığın şey arasında bir tutarlılık olmalı. Hani bu kadar çok yaptığın şeyi abartma. O yüzden Apple örneğini verdim. Tamam mı? Hani muhteşem bilmem ne yaptık falan diye atıp tutup ondan sonra fos çıkması. Burada hani bu kadar kasıtlı bir şekilde, çünkü bak Microsoft'un diğer ürünlerinde böyle bir şey. SQL Server'da kimse SQL Server'ın yapamadığı bir şeyin yaptığını iddia etmiyor. Hani ama sen hardware'de bunu iddia ediyorsun.
Ama şöyle bir durum var. Oradaki fark şu. SQL Server'ı tanıtanlar ürün grupları. Surface'i satmaya çalışan Microsoft'ta satışçı.
Ya abi fark şu. SQL Server'ı satın alanlar daha bilinçli mi diyeyim?
Tamam, bu
ama
artı
bir laptop
bu.
Satın alanların bilinçli olan kesimi SQL Server'ı satın alanların kesimi kadar büyük değil.
Okey, bu da tamam. Artı.
Ha, ya. Ama bana yine de garip geliyor yani. Örneğin şimdi bir de şey çıkarttılar vardı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Kulaklık çıkardılar.
Microsoft kulaklık.
Evet.
Kablosuz.
İkinizin de haberi yoktu o HBR. Güzel haber. Kablosuz kulaklık abi.
Name Beats gibi bir şey mi?
Evet, aynen öyle.
Kaç dolar?
Over ear kulağın okay. İçine giriyor. 300-400 dolar civarı.
Çok pahalı.
Abi yap, yani şimdi bak şöyle söyleyeyim. Çok pahalı. Çok pahalı mı? Hayır. Çünkü eğer ses kalitesine bakmak lazım. O klasmanda, o fiyatta kulaklıklar var.
Tamam, MVP'lerine göndersin birer tane test
bak, edelim. Hemen beleşsin arkadaşlar. Bak, over-ear kulağını içine alıyor işte. Noise cancelling var ve tunable diyeceğim. Onlar ne kelime kullandılar bilmiyorum. Ayarlanabilir noise cancelling var. Yani dışarıda gürültüyü az kes, çok kes yapabiliyorsun.
Aktif yani.
Zaten aktif. Ama aktif olmanın yanı sıra bir de ayarlanabilir. Miktarı ayarlanabilir. Ve buna şey dediler hani işte very unique falan filan. Hani 2 sene önce Bose yaptı. Ben de var, aldım, kullanıyorum. O da yapmıştı yani. İlk defa sen yapmıyorsun. Niye atıp tutuyorsun ki?
Cortana'yı sıkıştırmışlar mı?
Cortana'yı sıkıştırmışlar zaten. O içinde. Şimdi ben şey çok şaşırttı beni. Yani bu kadar hani productivity fokusuz diyor. Abi niye over ear kulaklık çıkartırsın ki daha normal? Ya ben şey bekliyordum. Hani productivity focused bir kulaklık. Yani böyle daha hani böyle office tool'larını kullanan, bilgisayar başında çalışan.
Developer'lara yönelik bir şey diyorsun.
Developer şart ya. Değil abi. Bak over ear kulaklık, kafanın üzerine taktığın bir kulaklığı kaç kişi ofiste kullanabilir? En fazla developer kullanır
ben
bence.
Ben kullanıyorum işte, ben de developer'ım.
En fazla abi Allah'ını seversen finans müdürü kullanabilir mi?
Hayır.
Kullanamam. Ya kaç tane beyaz yakalı kullanabilir? Sen şimdi ofis suite'inle kime hitap etmeye çalışıyorsun? Productivity dediğin şey. Bu productivity diyerek.
Mavi yakaya değil de beyaz yakaya.
Üretkenlik diye gittiğin kişilerin gerçekten kaçı öyle bir kulaklıkla bulundukları ortamda gezebilirler?
Güzel yani. Şimdi şöyle, yani Türkiye ile kıyaslamamak lazım. Yani şimdi
Türkiye ile kıyaslamıyorum, yurt dışında kıyaslıyorum abi.
Yurt dışında mesela
over ear şeydir abi, hani daha sportif, daha
casual takılan
tamam, hani bu
takımlar için
ya
falan.
Diğeri ama, yokken.
Ama yok, belki şöyle düşünmek lazım yani. Gerçekten bunun araştırmasını yapmış olabilir.
Ya yok ya abi, araştırmasını yapsa Allah'ını seversen ya. Yok, araştırma yok, ben inanmıyorum onlara. Ya Apple'ın AirPod'u ben mobilken kullanabilecek miyim bunu? Hayır. Nereye mi sokacağım? Sürekli çantamda mı taşıyacağım? Ya sen bu akıllılığı niye yapamıyorsun ki yani? Niye ilk başta daha mobil, insanların günlük hayatlarına daha oturacak bir şey yapmıyorsun? Ya over ear kulaklık nedir abi? Ya oturursun, developersındır. Etrafındaki ortamdan gerçekten izole olmak
istemezsin.
Kullanırsın. Ya da spor salonunda kullanırsın. Ya da bayağı
koşarken
bir metoda, uçakta kullanan da çok abi.
Ben şu benim Beats'i Beats'siz bir yere gitmiyorum abi ben. O derece söyleyeyim.
Noise cancelling var mı seninkinde?
Yok.
Beats de kötü be abi.
Yani şimdi ben de bir laf etmeyeyim Beats'i.
Şimdi
daha iyisini sana bak, Amerika'ya gidersek Summit için Nisan'da. Aha. Sana orada kulaklık test ettireceğim abi. Göreceksin.
Kaç dolar?
Abi 300-400 doları gözden
çıkarsın. Abi çıkarsın. Ne dedim arkadaş, bu her kulaklık için 300-400 dolar.
300-400 dolar
sana. Dolar olmuş 6 lira sana. Yapmayın
bir
ya.
Bir kulaklık göstereceğim. Tamam onu kulağına takacaksın. Diyeceksin evet abi yani bu 300 dolar. Ha verirsin vermezsin.
Outlet'lerde yok mu abi?
İstediğin kadar outlet'e git abi. Yani 300 doları gözden çıkar. Hadi 250 olsun. Şu an rakamları sallıyorum birazdan ama abi 250'nin altına falan inemezsin. O parayı vereceksin ama efsane kulaklıklar var. Yani ben zaten bir Bose fanıyım. Bose'nin dışına çok nadiren çıkarım. AirPod kullanıyorum. O ayrı muhabbet. AirPod'u ses güzelliği için kullanmıyorum. Pratikliği için kullanıyorum abi. Ama Bose efsanedir. Yani Bose'nin sesini duyduktan sonra Beats böyle teneke gibi geliyor abi. Yani en azından 2 sene önce öyleydi. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Apple Store'a gittim. Beats'i ilk satın aldıklarında. Tamam mı? Bir test edeyim dedim. Yani bu adamlar satın aldıysa Beats'e herhalde bir halt vardır diye. Abi çok kötüydü yani. Ve dedim ki hani bunu satabiliyorlarsa helal olsun, yazık yani. Bir,
Apple zaten Beats'i satamadığı için...
Kaç para bu arada o Beats kulaklıklar?
Benimki Beats 3 Solo Wireless 2200 şu an.
Abi 600'e böl bakayım onu. Kaç dolar oldu?
İşte.
Abi 300 dolara yok diyorsun. 300 dolara kulaklık kullanıyorsun.
Ben yok. 300 dolara kulaklık kullanıyorsun ama bu Beats'in bana gelme senaryosunu anlatayım. Sana hikayesini anlatayım.
Ha tamam. Beleş'e mi geldi? Ne oldu?
Beleş'e geldi çünkü ben MacBook Pro'yu alırken bana dediler ki işte bu ay sonuna kadar kampanya var. MacBook Pro alırsanız işte Beats 3 Solo Wireless kulaklık hediyemiz dediler.
Ha iyi, sen şanslıymışsın yani.
Yani aldım çıktım.
İyi para vermemişsin.
Şöyle benim benim alacağım yani bana geldiği zaman da 900 liraydı. 900 TL.
Ama o zaman dolar kaçtı Allah.
Tabii diye. Dolar kaçtı. Şimdi şöyle Beats'ten memnun musun? Çok memnun değilim. Dışarıya ses de çıkartıyor, dışarıdaki sesi de alıyor vesaire, bir dünya şeyi yapıyor ama beleş geldi kullanıyorum.
Anladım.
Okay. Yani çok da şey değil, gömülecek bir değil abi. Çok da gömülecek bir sistem değil, kulaklık değil ama gömer misin? Gömmeye çalışsan tabii senin söylediğin
markalara göre. Abi 300 dolarım varsa bak gömersin. Diyorsun ki 2200 lira. O parayı vereceksen Beats alınmaz.
Okey. Buna tamam yani, katılabilirim ama senin söylediğin yani. Markaları da bir denemek lazım.
Evet abi. Ben gittiğimizde oraya şey yapayım.
Bezos mu dedim bilmiyorum.
O şey, o Amazon'un CEO'su. Şey, Bose.
Ha Bose, Bezos mu Bose mi? Şey, şunu söyleyeceğim bir de. Ne söyleyecektim? Ne söyleyeceğimi unuttum.
Ben bir de şeye takılıyorum. O devam edeyim abi. Benim daha söyleyeceğim var. Şimdi bu sen zaten desktop işlemcisi kullanıyorsun laptop'ta.
Abi ben laptop işlemcisine geçemem.
Senin işlemci kaç watt? Biliyor musun? Bana şeyini söylesene. Kodunu hatırlıyorsun. Söyle
6700K.
6700K mı abi?
Evet.
Bak şunu anlamıyor yani bilmiyor insanlar. Bir işlemci her ne kadar mimarisi değilse vesaire vesaire olsa da performans kazancı %20 %30'dur tamam mı? Yani bir işlemciden bir işlemciye giren elektrik tamam mı? Harcadığı elektrikle vereceği güç birebir neredeyse orantılıdır. Özellikle aynı nesilde. Ama yine diyorum nesil değiştirdiğinde de böyle hani iki katı falan bir şey olmaz. Bak senin kullandığın işlemci 91 watt.
Okey.
Tamam mı? Laptop işlemcileri, 4 çekirdek olan laptop işlemcileri bir önceki nesiller, en son nesil değil, bir önceki nesiller 45 watt. Hı hı. Seninkinin yarısı.
Evet.
Tamam mı? Ultrabook'larda kullanılan işlemciler, sonu U harfiyle bitenler vesaire, 25 watt. Tamam. Şimdi 25, 45, 91. Bunları değiştirmediğin sürece sen istediğin kadar generation update yap, istediğin kadar core ekle, alacağın güç değişmeyecek abi. Biraz daha performans alabilirsin. Daha efficient'ın Türkçesi ne ya? Daha kaldık. Üçümüz birden kaldık. Daha iyi, daha akıllıca çalışabilir diyelim bir anlamda işlemcim. Tamam mı? Yükü daha doğru dağıtabilir. Korlar arasında vesaire.
Biraz da nanometresiyle alakalı.
O da var. O da var. Ama abi nanometre şeye izin veriyor. Hani bir anlamda daha fazla tüketmene. Daha fazla transistör koymana, gigahertz'i yükseltmene.
Ama güç tüketimini düşürmüyor mu?
Emin değilim ondan.
Bir miktar düşüyor
olması lazım. Ben zaten Taran'a da söylemiştim. Daha önce de muhabbetini yapmıştık. Ben HQ işlemci kullanamam. U işlemci kullanamam. Kullanamam bunları.
Bak Özellikle şuraya gelmeye çalışıyorum abi. Şimdi bu yeni nesil Intel işlemcilerde artık 4 çekirdek bütün laptoplarda görmeye başladık. Çünkü yeni nesilde abi o 25 wattlık seriyi 4 çekirdeğe çıkartmaya başladılar. Senin dediğin muhabbetten dolayı. Büyük ihtimalle daha mı az ısınıyor veya daha çok transistörü sığdırabildikleri için aynı alana ve daha çok ısı yaratmadığı için. Ama hala tükettiği enerji 25 watt. Ve ben şunu iddia ediyorum. Benim iddia etmem gerek yok abi. Zaten benchmarklarda da belli. Yeni nesil 25 watt kullanan işlemci eski nesil 45 watt kullanan işlemci kadar kuvvetli değil. Ama ne oluyor abi? Spec sheetlerde kimse bu işlemcilerin kaç watt tükettiğini yazmıyor. Ne yazıyorlar abi? Gidiyorsun böyle laptop satın alacaksın değil mi? İşte bilmem ne diyor. 4 çekirdek diyor. Öbürüne bakıyorsun, öbürü de 4 çekirdek. Buna bakıyorsun 2 çekirdek. Ama millet bunlara kanıyor doğal olarak. Kandırılıyor insanlar, tamam mı? E şimdi ultrabook alıyorsun 4 çekirdek. E senin aldığın o 4 çekirdeklik ultrabook yeni nesil olmasına rağmen benim şu anda bir önceki nesil kullandığım 4 çekirdeklik işlemcimle aynı performansı veremiyor. Çok daha gerisinde kalıyor. Abi ben çünkü benim için... 2 kat elektrik tüketiyor zaten.
Şu an bunun için ben CPU Boss seri web sitesini kullanıyorum. İki işlemciyi yazıyorsun. Sana bütün benchmark sonuçlarını yan yana veriyor. Buna göre karar veriyorsun.
Şöyle söyleyeyim. 8. nesil işlemciler. Artık HQ kalktı. H var sadece bu arada. HQ yok. 8. nesilde. Intel 8. nesil H işlemciler. 8700 oluyor onlar. Ben hala benim işlemcimi 6700K ile tokatlıyorum onları.
Abi öyle senin 91 watt girişin var Allah'ını seversen. Yani bu kadar bir optimizasyon bir nesilde zaten yaşayamazsın, tamam mı? Hani bu ne demek?
İki nesil aynı, var abi bak, arada. 6700, 7700, 8700.
Aynı kuvvette olsam bile, tamam mı? %100 %50 pardon azalttın demektir enerji kullanımını. Hiçbir abi Intel'in hiçbir işlemcisinde bir sonraki nesil veya iki nesilde bile ben enerji kullanımının %100 alta azaldığını görmedim. Böyle bir optimizasyon mümkün değil.
%100 azalamaz abi.
%50 işte yarıya indiğini tamam mı görmedim. Şimdi bunu niye bu kadar deştim bu olayı? Bakıyorsun yeni çıkan Surface Pro'ya. Zaten Surface Pro 6'nın şu an web sitesine git, işte Tech Specs sayfasına geç, sana işlemcinin kodunu bile vermiyorlar. Bence bu apayrı bir fail. Bir önceki Surface Book'ta da GPU'nun kodunu vermemişlerdi. GPU var var var, Nvidia ile yaptık falan filan dediler. Cihazlar çıktı, millet test yaptı. Test yapanlar yayınladılar. Hani bu işte 1050'nin yandan yemişi vesaire diye. Şeyde yok yani, laptop'u aldığın official sitede içinde ne çip olduğunu yazmıyor abi. Sadece şey diyor işte i8 generation şu kadar GHz. Tamam da abi.
Ne bu?
Hangisi? Tamam ben şey yaptım.
Elma ama Amasya elması mı? Nedir acı? Söyle.
Intel'in sitesine gittim abi. O generation'daki CPU'ları sıraladım. Şeye göre filtrelemeye çalışıyorum. Çünkü aynı generation'da farklı işlemcilerde farklı grafik chipler var. Grafik chip'i yazmışlar Allah'tan. Ona göre filtreledim dedim ki bu dördünden biri demek ki. Abi niye yazmıyorsun sen bunu? Yani bu kadar mı kekleyeceksin milleti? Ve gidiyorlar abi. Şimdi 4 çekirdekli yaptık maptık ayağına. Yine gidiyorlar Intel'in 25 watt'lık işlemcilerini koymuşlar içine. Hala 2 TB SSD'li makine yok. Yani yıl 2018. Hala 32 RAM'li makinen yok. Ve hala USB-C yok.
Vallahi Master'a gidiyorsun istersen 15 TB attır.
Abi hadi sen yaptın taşınan 25 watt'lık.
Yok ediyorsun ama.
Abi.
Ya senin şimdi Master'da bu herifin yaptığını yaparsan taşınabilirliği yok ediyorsun bu arada. Ya Master'dan gidip normal şey de alabilirsin. Yani laptop işte benim bir önceki öyleydi. Laptop işlemcili makine al.
Ben gayet de taşıyabiliyorum abi ya.
Evet çekle böyle getiriyor. Neyse abi özetle dertliyim.
Yani sen ben şunu anladım senin bu kadar dertli olmandan. Surface kullanmak istiyorsun. Fakat bu tarz hareketlerden dolayı gıcık olmuşsun.
Ya Surface kullanmak şart değil abi ya. Öyle bir istek içerisinde değilim.
Ne oldu? Yandıymış.
Birbirlerine değiyorlar. Öyle bir istek içerisinde değilim. Ama şeye üzülüyorum yani. Microsoft'un bu kadar ben laptop çıkartıyorum derken bir tane bile developer laptopu yok abi. Yani bir tane bile işte ya, anlatıyorlar sunumlarda falan da abi bugün CAD/CAM yapanlar tamam mı? Video editing yapanlar, development yapanlar maalesef ki Microsoft'un laptopları da alamıyor. Ve sen diyorsun ki ben productivity'yi destekliyorum. Ben üretenlere işte bilmem ne yapıyorum. Abi ne yapıyorsun? Bunlar üretenler ya.
Abi tasarımcılar için bir makinesi çıkmıştı ya. Böyle o kaplanıyordu, Surface, dial vardı.
Evet abi, o Surface Studio. Onun yenisi çıktı mı hatırlamıyorum. Galiba çıktı onun da yenisi. Surface Studio. Abi onunla ilgili çok yorum yapmayayım ya. O bir desktop makine. Yani
ama tasarımcılara yönelik bence.
İllüstrasyon yapanlar için süper olabilir. Olacaktır. Hani touch'ı vesairesi. Bilmiyorum abi. O dünyayı çok iyi tanımıyorum. Yorum yapmayayım. Ama bende şey de vardı yani. Bizim bir proje vardı o aralar. Almak zorunda kaldık işte Surface dahil. Ya, evde bir kenarda duruyor. Normal bilgisayara bağlayıp toplayabiliyorsun onu bu arada.
Mouse tekerleğinden hallice mi yoksa?
Hallice. Yani çok atla deve değil yani. Ekran üzerine koyduğunda kayıyor falan böyle. Hani durmuyor orada. Videoları çekiyorlar da. Hani ekran ya yatırman lazım illa falan. Bilmiyorum ya. Bana enteresan geliyor. Ya gerçekten bu kitleyi tanıyarak ilerlediklerini düşünmüyorum yani. Böyle bir görsel seks peşindeler gibime geliyor daha fazla. Hani evet hani MacBook'un görüntüleri, Apple'ın ürünlerinin görüntüleri çok çok iyi. Ama hani diğer tarafı da boş değil abi. Ama bu tarafa geliyorsun sanki böyle çok görüntü peşinde gidiyormuş gibi. Ki yine diyorum yani görüntü bence çok çok önemli. Ama ben dilimden süper memnunum yani. Ben Monster'dan da hani driver sorunları dışında Monster'dan da memnundum zamanında. Şu anda da bundan memnunum. Yani şu an alacak olsam laptop şu yeni çıkan Microsoft bıdılarına rağmen hala gidip şey alırım yani. Ya Dell alırım ya da giderim şey alırım abi Razer alırım. Hani garantisine güvenebilsem. Hala şey yok yani. Bir de şey var Surface Go var bu arada onu biliyor musunuz?
Biliyorum duydum gördüm.
Abi işte yani o da apayrı bir muhabbet. Yani şey iPad özetle ama daha az app'le.
Yani app sıkıntısını bilmiyorum.
Biraz zor mu geliyor içinde?
Abi içine ne koyarsan koy 8 GB RAM'le falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hemen bakayım mı ona da? Ne koyabilirsin
İşlemci
ki?
İşlemci ARM mı?
İşlemci Intel'di yanlış hatırlamıyorsam. Dur abi hemen bakıyorum. The new Surface Go. Hemen. Aa 120 ne diyor lan? Ha 8 GB RAM diyor zaten. 128 SSD. Intel'in 44 15 diye bir işlemcisi var. Ne haltsa bu. Bak text specs basıyorum. Geldi abi. 128'i yükseltebiliyorsun herhalde. Evet, solid state 128 SSD alabiliyorsun max. Default 64 ile geliyor. Ondan sonra başka ne var abi? Windows 10 S modunda geliyor. İstersen unlock et ama Intel işlemci. Ya bu bildiğin şey abi işte iPad.
x86 galiba Pentium falan diyor.
x86 ya. İşlemciyi nerede gördün ya?
Pentium.
Intel Pentium Gold Processor.
Pentium 44. Kaldı mı ya?
Ne bileyim abi ya. 44-15.
Bu var ya.
Memorisi maksimum 8 GB RAM. Bu
şöyle
direkt
bir şey söyleyeyim.
Yani.
Yok. Bu iPad değil abi. Bunu kim alır ki?
Ya abi
Pentium ne ya?
UWP dünyasında takılabiliyorsan Windows 10 S o anlama geliyor. Ya bunu ne için yapabilirsin biliyor musun? Bir şirketsin. UWP API yazdın ve terminallere ihtiyacın var. Ucuz terminallere ihtiyacın
tamam,
var.
Tamam bunu al.
Al. Al bunu.
Restoran uygulaması yazdın UWP ile. Heh, al tamam. Paketle sat.
Aynen öyle.
Okey. Tamam
onun
da.
Için, onun için yani. Ama ya
onun
son...
da daha sağlam güzel bir cihaz olmasını beklersin abi. O kadar naif bir cihazı da son...
Çalıştırır ya.
Yani. Ama yani sürekli yıldır kullanılacak sahada evet. Tercih etmeyebilirsin.
Ama şey değil yani. Ya şey falan çok görüyorum böyle bazen. İşte yurt dışındakiler söylüyorlar. İşte aldım işte çocuğum çok seviyor video izliyor falan filan. Abi yani kusura bakma da yani iPad varken sen bunu aldıysan...
Amacı iPad'lere yarışmak olsa böyle yapmaz yani.
Yani ben şey göremiyorum abi. Hani niye? Hani Microsoft'u sevdiğin için aldıysan tamam eyvallah hani orada artık bir yorum yapamam.
Fanboyluk abi.
O çünkü hani fanboyluk tamam eyvallah al. Ama hani iPad'de yapamadığın neyi yapabiliyorsun bu cihazda? Lan yok öyle bir liste yok yani. Ha ama bunu Windows 10 S olduğu için işte bir şirket bunu AD'sine bağlar. Çok güzel manage eder. Onu yapar bunu yapar. Bak o kısım için mantıklı olabilir. Kaça satıyormuş? $550. Ve $550 olarak da şey bu arada hani 64 GB şey disk.
128 eklesene.
Nerede abi? Nereden kastım?
Özelleştir falan yok mu?
Nerede? Yok. Ha yok. 550 dolar zaten şeymiş. 8 GB RAM 128 olanıymış. 64 olan 400 dolar.
150 dolar.
Abi bak 400 dolar çarp 6 ile 2400 TL'ye aldığın şey höbölöy höbölöy. Ne diyeceğim, iPad çok mu ucuz da, o da ayrı konu yani. Ya bilmiyorum abi, beni hayal kırıklığına uğratıyor yani. Ben daha beklentim daha yüksek yani benim Microsoft'tan. Ve kulaklık beni çok şaşırttı ya. Neden abi? Neden yani?
Bak, ama Surface iyi dayanmadı mı sence? Yani çünkü normalde Microsoft bir ürün çıkardıktan bir iki nesil sonra o ürün kayboluyor.
Abi ben anlamıyorum. Kullananlar var bu arada ve çok görüyorum. Ben kullanan developer'ı da görüyorum.
Ama bakıyorsun Band kayboldu. Zoom kayboldu. Başka zaten telefonlar kayboldu. Birçok ürün kayboldu.
Bu da kaybolabilir abi.
Yani bu çok uzun süre dayandı yani.
4-5 nesil oldu şimdi de. Yani bilmiyorum abi. Dediğim gibi kullananı da çok görüyorum ben. Kullanan developer'ı da görüyorum.
Biliyor musun? Sidewinder serisi vardı.
Evet.
O seri muhteşemdi bence.
Ama ya yani kullananlar nasıl yaşıyorlar? Nasıl bir development ortamındalar? Yani bilmiyorum abi. Ya bende şey var bu arada. Surface 5 galiba bendeki. Yani şirketin işte. Ve 512 SSD. Yani en max'ı o zaman. İşte en max haliyle bir tane Surface var. Bir dönem ben de kullandım. Ama benim için şeydi yani. Hani yolda kullandığım alet. Bir yere giderken yanıma alıyordum. Ama eve döndüğümde kesin de kullanmıyordum. Veya ya toplantıya girdiğim aletti. Anlatabiliyor muyum? Hani günübirlik işimi yaptığım alet değildi. 4 günlüğüne yolculuğa çıkmışım. Yanımda hem maillerime bakabileceğim hem de acil bir şey olursa bug fix yapabileceğim belki, tamam mı? Hani böyle. Ama hani development yapacağım alet değildi yani.
Abi bende şey takıntısı var zaten ya. Mesela Elif'te de Monster var. Elif'teki Monster HQ işlemci. İstesem gidip hani projeyi çekip development orada da devam edebilirim. Benim Monster kurmaya çok üşeniyorum bazen. İşte ama seve seve kalkıp kuruyorum abi, yapamıyorum. İşte bu da şeye geliyor işte.
Ya alıştığın şeyden
çok zor kokuyorsun abi. Çok zor kokuyorsun.
Evet. Abi şey denedim mi? Sanal bir makine kurup sonra uzaktan ona bağlanmayı. İstediğin kuvvette makineyi kullan.
Şunu yaptım bir kere. Şimdi şey muhabbetini biliyorsunuz değil mi? VM içinde VM açılmıyordu.
Şu an açılıyor. Evet,
şu an açılıyor işte.
Evet.
Makineyi SD mi açıyordun? Aa, ne açıyordun?
Senin çünkü emülatör muhabbeti var ya zamanında, ondan dolayı.
Evet, şimdi oraya geleceğim. Belki bilmeyen de vardır. Onun da bir blog postunu yazayım ben ya, iyi olur. Xamarin Android emülatörler üzerinde çalışmayı çok iyileştirmeden önce Xamarin'de Android'in default emülatörleri çok problemli çalışıyordu. Hatta çalışmıyordu. Onun için Visual Studio Emulator for Android kullanıyorduk. O da Hyper-V üzerinde çalışıyordu. Hyper-V zaten bir sanal bilgisayara gidip de üzerinde içinde Hyper-V çalıştıramıyordum. Bu çok aptalca bir şeydi. Sonra bunlar SD diye bir makine yaptılar sanırım. VM SD. SD VM çıktı ama normal VM'in bir iki katı falan pahalı değil mi?
Evet, ben hatırlamıyorum da öyledir, evet.
SD VM'lerde girip yapabiliyordun ve ben de şunu yapmıştım. Girdim. Azure account'ımdan SDB VM oluşturdum. Kodlarımı oraya da çektim. Acil bir debug yapacağımda hemen oraya tekrar start edip connect olup bağlanıp işimi halledebilir hale geldim. Bu benim yani için güzel.
Onu ben şöyle yapmıştım. Hetzner'i biliyor musun?
Ha?
Hetzner.
Yok.
Hetzner bir data center firması. Oradan çıkma makineler oluyor. Yani çıkma derken şöyle, biri server'ı kullanmış ve aboneliğini bitirmiş. O hemen açık arttırmaya giriyor. Biz bir süre kimse fiyatını arttırmazsa sürekli fiyatı düşüyor ve minimum fiyatına ulaşıyor. Oradan makineyi alıyorsun.
Mesela ölücüler diyoruz biz bunu.
Aynen ama çok güzel makineler var orada. Bu makinelere aylık işte 20 dolara, 30 dolara makine alıyorsun.
Oo, çok iyiymiş.
Ve bu makineyi normal desktop'unda kullanıyorsun abi. Ben tablette kullandım bunu. Yani tablete klavye bağladım ve bu makineyi kullandım. Çok da başarılıydı.
Evet. Yani işte güzel oluyor.
Ya bir abi, yani şu bahsettiğin senaryo dışında Azure'dan VM almak falan abi ucuz değil.
Pahalı abi.
Sürekli kapatman lazım. Kapatmayı unutmaman evet. lazım.
Abi şöyle bir durum var. Evet. Bir, Azure'da en çok yakan şeyler. Bir, VM. İki, AS.
SQL. Aha. AS.
AS.
Observer Environment.
Aynen.
Yok, SQL. de yakmıyor mu diyor.
Ha, SQL de yakıyor mu? Çok yakıyor mu bilmiyorum.
VM'de konuşuruz ya.
Aynen. Bu ikisi...
Bir de SSD storage alırsan.
Aynen. O da çok yakıyor. İnanılmaz yakıyor. Belki evet. En fazla yakan o, bilmiyorum. Evet. Bu üç abi cız yani.
Abi Azure'daki SSD'ler bu PCI Express olanlar mı yoksa SATA olanlar mı?
Aa, bilmiyorum ama büyük ihtimalle PCI Express'tir. Ama bilmiyorum.
Mesela şey, blob storage falan o kadar pahalı değil abi.
Değil.
Mesela şey tarafı da o kadar pahalı değil. Mesela Cosmos falan açacaksın, onlar da o kadar pahalı değil.
Aman abi dikkat et Cosmos açarken. Yani collection sayısını abartırsan minimum tier tuzlu olduğu için $20 mi neydi aylık? Collection sayısını arttırırsan eğer bir anda ay sonunda çok enteresan bir şey görebilirsin.
Yani.
Bir de insanlar bazen şeyi unutuyorlar. Replikasyon ayarlıyorlar. Sonra onu açık unutuyorlar. Şimdi 4-5 tane 6 tane development esnasında diyeyim, gitti herif replikasyon ayarladı. Bir tane replikasyon ayarladın. De iki region'a koydun. Sonra development esnasında gittin. Collection ekledin. 8 collection'a geldin değil mi? 8 çarpı $20'lardı galiba. 8 çarpı $20. İki region'dasın iki katı. Tamam mı? Hani ve herif orada sadece test için bir tane daha replike edeyim diye işaretlemiş oluyor başta. Sonra unutuyor onu.
Kucağı.
Her eklediği collection iki katı gelmeye başlıyor. Şeyden hiç bahsetmiyorum böyle. Yani orada checkboxları işaretleyip 4 region'a kopyala falan demekten.
4 region'a kopyala.
Bir anda öyle şey oluyor yani. Giriş maliyetin çok yükselmeye başlıyor. Yani yapılan hatalardan da o yüzden diyorum. Neyse evet yani şey. Ya ben şey diyecektim. Bir, ucuz olmuyor. İki, ben RDP'nin performansını çok sevmiyorum.
Abi işte al. Yanınızda sizin şey yaptım. Biraz önce VM'e ihtiyacım oldu. VM açmak istedim. 8 dakikada açıldı.
İstediğin konfigürasyona göre uzun sürebiliyor.
Bana ne abi? 8 dakikada şimdi... açıldı. 2 CPU 7 GB RAM. Değil mi Can? 2 CPU 7... Daha ne kadar düşük bir abi, konfigürasyon olabilir abi?
O değil şimdi. Senaryo bir makineyi development için kullanacaksan onu çoktan açmış oluyorsun. Yani bir defalığına 8-10 dakika bekledin diyelim ki.
Yok hayır abi, bir defalığına
değil. Benim bahsettiğim
değil.
Latency, RDP tamam. Latency.
Okey, ona da geliyorum abi. 8 dakikada açtı. Neyse tamam. Hadi açtın 8 dakikada. Bence çok uzun bir süre abi. Microsoft bunu tanıtırken 1 dakikanın altında diyor.
Ya bunu tanıtırken 1 dakikanın altında diyorsa bana onu yolla. Çünkü VM'lerle ilgili yani şöyle VM provisioning dediğinde ya şimdi şu var abi, upservice'i scale ederken VM provision etmek hı-hı. var. Custom imajlı VM almak var. Hı-hı. VM scale setin içerisinde VM
abi.
Ekleme var. Şimdi bak bunlar bu bahsettiklerim hepsi VM provisioning ama hepsi farklı VM provisioning tipleri aslında. Yani bir VM scale sete VM eklemek 1 dakika olabilir. Ama sıfırdan custom bir imajla VM yaratmak 1 dakika olmayacaktır. Çünkü senin o anda yaptığın şey sana data center'da yer bulmaya çalışıyor.
Tamam. Bak abi yaz. Tamam. Kaç dakika hemen çıkartalım.
Ne yazacağım?
Süresi yazıyordu. Dur şey bulurum ben de çıkartırım.
Ya onun süresini onun süresini ayrıca vermiyorlardır. Ben sana diyeyim. Yani ben zannetmiyorum bu farklı VM provisioning konseptleri içerisindeki hı-hı. ayrımlara göre hı-hı. farklı süreler verdiklerini zannetmiyorum abi.
Yok, farklı süreler verdiklerini ben de zannetmiyorum ama evet. default bir süre veriyorlar. O da blocking altındaydı diye hatırlıyorum.
Bir dakikanın ben. Altında kesinlikle sana sıfırdan VM veremez. Kesinlikle ver. Ben hiç görmedim verdiğini, öyle söyleyeyim sana. Tamam. Ama bak cloud servislerde yeni instance ekleyeceğim. Orada da VM veriyor bana. O yani 2 dakikanın altında olur.
Ama abi 8 dakika olmamalı.
Tamam.
İşte. 8 dakika olmamalı. Artı RDP yapacağım abi. Senin dediğine geliyorum. Go to resource. Oluşturdu. Yeşil butonu gördüm. Go to resource. Ha gayret dedim. Bastım. Connect diye bir tane buton. Zaten direkt default start olarak geliyor bana. Connect'e basıyorum. Yazıyorum kullanıcı adı şifremi. Bekliyor. Bağlanamadı.
İlk açılışı yavaş. O da hard disk'ten. Bak SSD alırsan var ya. Of böyle uçuyor. Uçuyor abi.
Ben bunu SSD aldığımda anlatıyorum. SSD aldığımdaki...
Yok abi SSD o kadar yavaş değil.
Yok öyle öyle. Şimdi tekrar bak podcast kapatalım. Şimdi tekrar gidelim deneyelim bak. Eziyetin
abi
dibine
vuracağım. Ben olacak. Bir yavaşlık çekmedim yani. Azure'da denemedim bu mevzuyu.
Ben Azure'daki yavaşlığım artı şunu anlatıyorum abi. Şu VM açarken ki şeyden de bahsetmiştik ya. Artık ben bir VM açtığımda gidip buna SSH mı, RDP mi, 80 portunu açmak istiyor muyum? Bunları gidip seçmem gerekiyor. Seçmedin mi? Gidip Azure'un şeyine işte hangi VM'i açtıysan o VM'in içine girip oradan işte ayarlardan gidip bunları tekrar eklemen gerekecek. Bu çok saçma olmuş bence. Ya saçma, ben bir VM açıyorsam saçma, default RDP için abi ne için açacağım?
Abi o senin isteğin. Yani. Şimdi buna saçma dediğinde geri kalan dünyayı yok sayıyorsun. Yani şimdi SQL database yarattığında da erişebilmek için IP'ni whitelist etmen gerekiyor. O zaman bu da saçma. Yani o zaman senin mantığında Azure'da yarattığın her kaynak dünyaya açık olmalı ve bütün protokolleri yani sana göre RDP lazım, başkasına göre SSH lazım.
Hayır, ben onu demiyorum abi. Ben şunu demek istiyorum. Şimdi UX'e geliyor işte gene dediğim. Yani benim deneyimimi bana yaşatmalı, bana tekrar bir yenilik getirdiğinde benim deneyimlerimi sıfırlamamalı. Biraz önce şeyi konuştuğumuz gibi. Resource grupları konuştuğumuz gibi biraz önce. Podcast önce resource grupları konuşuyorduk. Orada da ne demiştim? Eğer ben bir VM açarken bir resource grup oluşturuyorsam, oluşturduğum resource grup altına işte VNet'i, IP'si bilmem nesi bir dünya şey açıyorken ben o VM'i sildiğimde gidip o resource grubu ve o resource grubun içinde başka ne açtıysa onu da silmeli.
Abi oralardan evet alarm bu sefer alarm kurduk.
Gerçekten korktum ya.
Bitirmemiz lazım. Şey ya o senin dediğin gibiydi aslında. Yani bundan 5 sene önce VM açtığında oraya sadece bir tane VM geliyordu ve siliyordum. Abi yani milletin istekleriyle şu an öyle bir yere geldi ki VM'in bütün network parçacıkları, diskleri vesaire her şey ayrı ayrı yaratılıyor. Ve bunlar hepsi ayrı ayrı yönetiliyor. Çünkü yani Microsoft'un müşterileri böyle istedi. Eskiden sadece orada bir tane line item vardı. Sadece VM'di. Start ediyordun, stop ediyordun, kapatıyordun. Ondan sonra işte IT pro'lar işin içerisine girdikçe ve doğal olarak bu network'leri falan customize etmek istiyoruz, onu ayarlayacağız, bunu ayarlayacağız vesaire falan değil. Artık VM yarattığında oraya bir tane de IP geliyor.
Evet, IP geliyor.
Abi işte bunların hepsinin sebepleri var. Mecbur kaldı adamlar bunları eklemeye. Çünkü bunların hepsini yönetmek istedi.
Gerçi şöyle bir durum. Benim developer ihtiyaçlarıma göre ben bunu istiyorum.
İlk sürümlerini kullandın değil mi? Azure'un ilk sürümlerini
kullandım. Kolay bir canım kullandım.
Abi her şey çok kolay değil miydi?
Çok kolay, çok basit.
Ben sana söyleyeyim, bir önceki portalı ben daha çok seviyordum. Kapattılar ya.
Bir şey söyleyeyim mi? Kapatmadan önce ben tüm subscription işlemleri, tüm VM işlemlerimi oradan hallediyordum.
Ben MS'e şunu demiştim abi. Redmond'da bir toplantıda bu ilk portalı daha hiç ortada yokken bir toplantıda gösterdiler. Dedim ki bu diğer portalı kapatacağız dediler benim. Hayır. Diğer portalda kalsın, bu da kalsın. Diğer portalı developerlara verin, bu portalı IT pro'lara verin. Çünkü bu portal dashboard kafasında ve daha IT adminler operasyona yönelik bir portal abi. Diğeri developerlara yönelik bir portaldı ama her zamanki gibi kimse beni dinlemedi.
Evet abi, yani yeni bir öğrenci kullanacak diyelim bunu. Bunun network bilmesini bekliyorsun.
Evet.
Oradaki resource grupları ayrıca ayarlamasını bekliyorsun.
Arm template'lar yapıyorlar, onları wizard'lara çekiyorlar ya. Create diyorsun, işte sana diyor 18 tane şöyle resource yaratacağım. Bunların hepsinin parasını diyeceksin. Gerçekten istiyor musun diye. Sen de evet diyorsun. Elif öbürah diye yaratıyor. Yani evet, toparlıyor muyuz gençler?
Toparlıyorum.
Bu sefer alarm koyduk. Podcast'i zamanında bitiyoruz. Vay be, güzel oldu. Duyuracağımız bir şey var mı diye düşünüyorum.
20 Ekim.
Meetup grubu açtık. Onu bile duyurmadık biz aslında.
Teknolot Meetup grubu.
Evet. Meetup.com'da gidin. Teknolot diye bir Meetup grubu var. Oraya da bekliyoruz. Hatta Meetup'larımız başladı. Bir sonrakinde çok yakında duyuracağız.
Evet.
Oradan da görüşürüz. Hatta bir tanesinde Cihan da konuşacak.
Bir tanesi .NET Conf 2018 20 Ekim'de saat 10'da Microsoft binasında.
O şeyin altında. Zamarin Türkiye'ye
gittik. Zamarin Türkiye'nin altında.
Tamam. Onun altında.
Onda o zamanlar iyiydi ya.
Teknolot yoktu o zaman.
Evet. Teknolot'unki de ne zamandı abi?
Şu an daha duyurmadık. Duyuracağız.
Duyurmadık mı
gitsinler.
Daha?
Yok, okay, daha duyurmadık. Tamam. Duyurduk ya. Duyurduk.
Sen
ya,
Meetup tamam, paylaştın.
Bir sonrakine. Duyurduk da şu an tarihini hatırlamıyorum. Meetup kova gitsin de işte bir sebep olsun bari.
Evet, tamam, okey. Bakacaktım ben.
Meetup.com'a gidip Teknolot diye aratın. .NET Conf ise zaman...
Kanalımıza abone olmayı ve...
Evet. Çanır
abi. Ay. O zaman görüşmek üzere. Sağ ol. Sen de...
Can.
Rica ederim.
Ağzına sağlık diyerekten bir podcast'i daha burada bitiriyoruz. Hiçbir şey yemeden, içmeden.
Evet.
İçtik abi.
İçtik mi? Ne içtiniz?
Ben
şey içtim. Ne içtiniz siz bana?
Sola içtim ben. Can kahve içti.
Ben içmedim. Tamam, okey. Evet. Haydi görüşürüz.
Görüşürüz.